Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. İyidir, senin sormalı.
Ben de iyiyim. 2018'in ilk gündemi.
İlk gündemi. Evet.
Numara 1.
0-1.
Evet.
Tabii bu hafta tatil
devam ediyordu bir yarısında.
Tabii ki iş başı yapıldı ama kimisi iznini uzattı. Hiç mesaiye başlamadı falan filan. O yüzden hani bir gelişme yok. Az sayıda olay var. Bazıları önemli.
Evet. Bir de şey var abi. Önümüzdeki hafta CES olduğu için herkes şimdi oraya gidiyor.
Tabii firmaların falan gündemi hep fuar. CES en önemli fuar haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda. Herkes şovunu orada yapıyor. O yüzden bu hafta yine bir öyle ara hafta.
Evet.
Millet uyanamadı.
Aslında abi koca hafta tek bir olay konuşuldu. Evet. Hala da bitmedi o iş. Devam da edecek.
Hala çok anlaşılmış da değil.
Evet. Şimdi Meltdown ve Spectre denen bir güvenlik açığı tespit edildi.
Bulundu.
Aslında evet.
İşlemcilerde.
Google bunu daha önce 2017'de bulup işlemci firmalarına raporlamış.
Haziran ayında
evet.
Bildirdik biz diyor.
Ama halka açıklanması yeni oldu.
Evet. Yani bu bir açık mı tartışması büyük bunun. Bu işlemcinin yapılış şeklinden ortaya çıkan bir günümüzün işlemcileri artık eskiden programı yazardın işte hani basic programı 10 bilmem ne 20 bilmem ne satır numarasıyla yazardın öyle işlenirdi. Onun işlemcinin tabii gördüğü kısım o senin on print bilmem neyi görmüyor işlemci. Onun işlemcinin diline uyarlanmışını görüyor. O da yine öyle sırayla çalışırdı. İşlemci işini yapardı. Çok uzun süredir işlemciler öyle çalışmıyor.
Evet.
İşlemci artık o programın bir sonraki adımda ne yapacağını tahmin ediyor. Nereye dallanacağını yani nereye atlayacağını tahmin ediyor. Hangi veriyi isteyeceğini tahmin ediyor ve ona göre ya da programın akışına bakıp ya şunu daha önce sonra ama şunu biz önceden yapıp aradan çıkartsak daha iyi olacak diye kendisi kararlar verebiliyor. Speculative execution. Ya da işte branch prediction. Nereye atlayacağını tahmin etme. Böyle çalışıyor işlemciler. Yeni bulunan bir yöntemle normal bir program, hani özel bir yetki falan olmadan kullanıcı düzeyinde çalıştığından bir programın işlemcinin bu tahmin etme mekanizmalarını etkileyebilmesi bulundu. Etkileyebileceği. Ve bir süre için özel bir yetkisi olmadan çalıştırılan bir program işlemcinin normalde işlemeyeceği bazı komutları işlemesini sağlayabiliyor. O komutlarla normalde ön belleğine almayacağı verileri, bellekteki verileri ön belleğine almasını sağlayabiliyor. İşlemci çok teknik bir şey. Benim de hani üzerimde olan konular ama anlayabildiğim kadarıyla işlemci bir süre sonra bu duruma uyanıyor. Ama arada çok az miktarda da olsa veri çalma ihtimalin var. Ya da işte işlemciye yapmaması gereken bir komutları işletme ihtimalin var. Ve bunu devamlı yapar. Çok az veri çalabiliyorsun ama sürekli yaparak bir veri oluşturabiliyorsun. Çalınmış veri, bellekten okunmuş, normalde okunmaması gereken yerlerden okunmuş veri biriktirebiliyorsun. Tabii ki o okunmaması gereken yerlerden okunmuş verinin içinde senin biraz önce forma girdiğin şifreler olabilir. Kredi kartı numarası falan olabilir. Ha bunun şey yapılmış hali yok. Aha işte kredi kartı numarasını çaldım şeklinde
şu an yok.
Bir uygulaması yok. Ama işlemcinin normalde erişmemesi, o programın erişmemesi gereken bir yerlerden veriyi ön belleğine atıp da sızdırması gösterilmiş durumda. Proof of concept diyorlar yapılabileceği. Ya da işte bir süre için işlemcinin işlememesi gereken komutları yanlış tahmin yapması sağlanıp o yanlış adresten komutları işlemesi, çalıştırması ispatlanmış durumda.
Evet.
Bu hani diyorlar ki 20 yıldır işte bütün modern işlemcilerde
var.
Çünkü bütün modern işlemcilerde bu
mantık çalışıyor.
Bu mekanizmalar var. AMD fark etmiyor. Hani ilk başta Intel diye gelince hemen AMD'de yok mu diye umut edildi. Yok. AMD, Intel ve ARM. Bu işlemcilerin hepsinde bu durum var. Bu yalnız Meltdown ve Spectre'ın bir tanesi Intel sadece
evet.
üzerinde çalışan bir
Meltdown.
Yöntem. Bir tanesi 3 işlemci ailesinde de çalışıyor. Evet. Bu işletim sisteminden falan da bağımsız bir şey.
Doğru.
Bilgisayarın kendi yapısıyla alakalı bir şey. Şimdi bunun için yamalar çıkıyor. Linux tarafında çıkmış yamalar evet. var. Çıkacak yamalar var. Windows'ta bugünlerde deli gibi güncelleme geliyor. Uygulamaların tek tek güncellenmesi bekleniyor. Ama bu güncellemelerin performans etkisi işe göre performans etkisi olabileceği belirtiliyor. Hatta %30'a varan iddialar var. Linux tarafında kısmen %30'u gösteren testler bazı benchmarklar da var. Şimdi ben şöyle görüyorum. Bu bir kere aynı geçen aylarda konuştuğumuz routerlardaki crack sorunu gibi. Bu bayağı teknik bir sorun. Artı bunun çalışması için senin bilgisayarına önce bir şeyin sızması gerekiyor.
O da doğru.
Zaten bir şey sızdıktan sonra zaten yanmışsın sen. O yüzden ben açıkçası bir ev kullanıcısının saçını başını yolmasını gerektiren bir şey olarak görmüyorum bunu. Bu çok teknik bir yöntem. Çok hazırlık gerektiren bir şey. Senden hani bir bilgi çalınabilmesi için önceden senin üzerinde adamların çalışması gerekiyor. Senin dediğim gibi yani ev kullanıcısının canını yakacak bir şey değil bu. Ama tabii ki ya bize dokunmaz, yamamaya gerek yok diye bir şey olmaz.
Tabii.
Bu bir süre sonra donanımdan çözülecek. Ama tabii ki o donanım yani yıllar sonra artık şimdi bir sonraki nesilde bile bilmiyorum.
Belki olur mu? Olmayacak.
Bu herhalde 2 yıl sonraki falan işlemcilerde çözülmüş olur. Şimdi yazılımla çözülecek. İşletim sisteminin çok derinlerinden çözülmesi gerekiyor.
Evet.
Bence dediğim gibi hani saç baş yolmaya gerek yok. Aynı tıp crack olayı ilk çıktığında yok VPA2 şifreleme bitti falan, Wi-Fi öldü. Öyle olmuyor işte öyle. Burada da bir halt olacağı yok. Çünkü bunları kullanarak işte senin şifreni çalıyorum. Bak böyle bir şey yok. Ha, teorik olarak yolunu açıyor. Olurunu veriyor. Tabii ki yamanması lazım. Bir güvenlik açığı, ha bu çok teknik bir şey, bunu yapamazlar zaten diye bırakılmaz. Yamanması lazım.
Tabii bir de şeyi düşünmek lazım. Bu sunucu tarafını da etkilediği için.
Daha çok evet sanal makineleri, sunucuları falan daha çok etkiliyor. Ya da bu performans düşüşü yaratacak olan güncellemeler de yine sunucu tarafını,
evet.
sanallaştırma, bulut, bilişim o tarafı daha çok etkiliyor. Yani bugün bilgisayarında oyun oynayan arkadaşların %30 performans gidecek falan diye dertlenmesine bence gerek yok. Yanılmıyorumdur umarım. Bence gene gerek yok. Ben öyle düşünmedim. Tabii ki işletim sisteminden bağımsız dedik. Bu telefona kadar, konsola kadar geçerli bir durum.
Doğru. Şimdi tabii bunun üzerine bir sürü açıklama da yapıldı. Şöyleymiş meğerse, bu tabii bilindiği için tabii herkes bu açığa çıkmasın istiyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk.
Hani evet.
Bir çözüm bulunmadan açıkların ulu orta saçılması iyi bir şey değil.
Google'dan bunun
evet.
şeyi ilk çıkışı, Google'ın güvenlik bölümünden duyurulması. Biz Haziran ayında işlemci firmalarına haber verdik diyorlar.
Sonra işte onun ama tabii herkes %30 işte sadece Intel'de çalışan ya da işte %30 performans düşecek deyince Intel erkenden bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Evet.
Ve duyurdu ve her şeyi de duyurdu. Bakın bu biz herkesle zaten görüşüyoruz. AMD ve ARM'ı da kapsıyor dedi. Ama biraz hafife almışlar abi açıklamayı. Linus Torvalds de sinirlenmiş. Onlara da bir sert bir cevap vermiş. Daha sonra ama gerçekten de AMD de ARM da kendi açıklamalarını yaptılar. Ve evet bizim de işte şu şartlarda etkileniyoruz dediler. Hatta ARM'da şey var. O 3 varyantın haricinde bir tane de 3A varyantını ARM eklemiş. Dediler bu da var diye. Ve tek tek işlemcilerini sıralamış. Hangisi hangi işlemciyi etkiliyor diye.
Ya yani Intel'de şöyle, ikinci nesilden 8. nesle kadar
evet.
ve hatta işte bu X'lere kadar bütün işlem, bizim kullandığımız bütün işlemciler, bunların Xeon türevleri.
Evet.
Tamam, hani hepsi.
Hepsi.
Hepsi. Pentium 4 var mı listede göremedim. Hani eski Pentium 4 kullan, orada o teknolojiler olmadığı için güvenlik açığın olmasın. Çalışabilir misin Pentium 4'te? O bir çözüm değil tabii ki. Bütün işlemciler ya. Bunda şey yok.
Tabii şey de açıklama yaptı. Apple da açıklama yaptı. Çünkü bir de onlar da macOS'u yamayacaklar.
Evet.
Tabii ki iOS'u da yamayacaklar. önümüzdeki hafta Salı günü sanıyorum. Salı günü güncellemesiyle Microsoft oyama işlemlerini büyük ölçüde tamamlamış olacak. Bir de şeye de gidiyor. Sırf Windows 10 değil, 7, 8 hepsini de yapmaları gerekecek ya.
Evet, evet.
O işler devam ediyor. Sonuç itibariyle şu sorun şu abicim. Böyle büyük sorunların güncellemesinde karşımıza iki şey çıkıyor. Birincisi firmware update'i de gerekecek diyor. Mikrokod update'i de gelecek.
Çok derinlerde olan
evet,
bir şey çünkü.
Şimdi kaç kişiye, kaç üretici o BIOS update'ini koyacak sitesine ve kaç ya, kişi
tabii
çekecek?
Tabii ki bugün terk edilmiş durumda, firması tarafından terk edilmiş durumda sayısız laptop,
evet,
anakart, telefon var.
Telefonlarda yine çok büyük sorun olacak. Android güvenlik güncellemelerini almayan telefonlar
öyle
var.
Ama dediğim gibi hani bunun bir şu anda bir bununla seni
hiç
perişan
yok
eden
bir
saldırı yok ve evet, kolay kolay da olacak bir şey değil. Hı-hı. Yamanması lazım, halledilmesi lazım ama kolay kolay olacak bir şey değil. Bak şey işte önce bir makinende zaten bir şey çalışması, hı-hı, gerekiyor. Zaten makinene bir şey çalıştırtırsan zaten yanmışsın. Şifreleme yazılımı mı indi, ne indi? Yanmışsın zaten. Makinende kötü bir amaçlı bir yazılım internetten bir şeyden inip de çalışıyorsa
evet,
bitmişsin zaten.
Bunu Apple'da aynen bu şekilde söylemiş bu arada. Demiş ki hani sizin makinenize girmesi gereken bir şey var. Hani düzgün kaynaklardan dosya indirmeye çalışın. İşte bizim güvenlik
sistemlerimizi linklere falan
evet,
filan
aşmama. Hani çünkü biliyorsun uygunsuz yerden bir şey indirme durumunda bilgisayar sana dur bak diyor. Hani emin misin diyor. İşte onlara girişmeyin, malware'i sokmayın diyor yani bir anlamda.
Öyle yani şimdi senin pasif olarak direnebileceğin nokta o. Zaten normalde de sokmaman gerekiyor
evet,
makinene bir şey. Şimdi yine daha dikkatli, titiz olarak devam edeceksin.
Yani otomatik olarak hacklenmeyeceğiz. Hani
evet, evet,
onu
evet,
öyle söyleyebiliriz.
Evet, öyle bir şey yok. Ha bu güncelleme gelecek sistemlere
geliyor,
ki
evet,
eski cihazlara gelmeyecek, hı-hı, falan.
Tabii herkes
büyük bir olay.
Şeyi söylüyorlar abi. Şimdi özellikle Spectre'da şey iddiası olan da var. Hani bu yazılımla evet bir yere kadar hallediliyor ama %100 halledilemeyebilir deniyor. Şey göreceğiz diyorlar. Artık hani bu açığa çıkacak. Bekleyeceğiz. Hani bakalım bir olay olacak mı? Yamalar yapılacak.
Şimdi bunlar bilgisayarın kendi artık işte işletim sisteminden
evet,
bağımsız bir olay. Bilgisayarın kendi yapısından
tabii
bulunan açıklar. Ve geçtiğimiz aylarda bu bellekten bir şeyleri çalma daha önce de yaşadık.
Evet.
Bu Heartbleed miydi?
Ha, evet.
Bazı bunun gibi şeyler benzer hardware temelli ataklar gördük. Genelde de bellek üzerine gidiliyor. Hı. Çünkü şimdi sen bir şifre giriyorsun. O şifre bellekte bir yere tabii ki işlem yapılabilmesi için depolanıyor. Onu bulup çalma üzerine çalışmaya başladılar.
Evet.
İşte aynı bellek adresini 1000 kere okumayı deneyip de en sonunda okumayı becerme falan gibi şeyleri haber yapmıştık geçen aylarda. Bunlar işletim sisteminden, şeyden, sürümden, güncellemeden, anakarttan bilmem ne bağımsız uygulamadan bağımsız ataklar.
Evet.
Bilgisayar mimarisinin belki de
değişmesi
işte çok
gerçek,
eski yıllara dayanan temellerinin çatırdaması.
Evet.
Yani ben hep şey düşünüyordum. İşlem bellek niye şifreli değil? Encrypted, hmm, değil. Hani ya da normalde de öyle mi ben mi bilmiyorum. Benim bildiğim değil. Ya da hani benim öğrendiğim bilgisayarlarda bellek öyle değildi. Ama şu vardır. Belleğin şifrelenmesi de çok eski bir uygulama şey olmasın diye o oyun makine, jetonlu oyun makinelerinde de direkt kopyalanıp da hemen bir o makinenin kopyası vücuda getirilebilsin diye şifreli çalışır. Hmm. Hani dolayısıyla PC'deki mantık nasıl? Bilemiyorum. Ama bunlar tahmin ediyorum artacaktır.
Evet.
Uygulamayı, işletim sistemini aşıp donanımın kendisine olan saldırılar artacaktır tahmin ediyorum.
Evet. Intel'in açıklamasına göre Intel şey konusunda çok iddialı. Diyorlar ki biz yamalarımızı yerine full kapanacak diyor. Göreceğiz.
Ya nasıl kapatacaksın? Bunun AMD'si var, ARM'ı var. Şimdi Intel hani Windows'u yamayıp da full mu kapatacak? AMD'yi de mi kurtarmış olacak? Yoksa kendisi mikrokod dediğimiz
kurtaracak
işlemcilerin içinde geçtiğimiz aylarda yine gündeme de geldi. İşlemcinin içinde de bir program, hı-hı, çalışıyor. İşlemcinin içinde de mini bir işletim sistemi var. Onların güncellenmesi durumu kurtaracak mı?
bir şey daha var hani bir bakış açısı. Bu haberler geçen sene biz şeyi çok yaptık işte. NSA'den sızan, CIA'den sızan araçlar. Evet. İşte Windows'un da Zero Day açıklarını bulmuşlardı. Evet. Acaba bu da onlardan biri miydi hani özünde? Yıllarca belki de exploit edilen bir şeydi. Evet, bu da haberimiz yoktu. Evet. Bilmiyorum.
Bilemeyeceğiz. Bu haftanın gündemiydi. Hani evet. Başka hiçbir şey bunun yanında konuşmak değecek büyüklükte değil.
Evet, daha devam edecek.
Ve daha çok yeni.
Evet.
Bu çok da tartışılacak. Çok ne yazık ki çok aşırı teknik bir şey. Evet. Dolayısıyla tabii ki bunu özellikle boyalı basın yanlış anlayacak.
Tabii.
Zaten işte işlemcideki, işte Intel işlemcilerdeki hata falan diye anlatmaya başladı mı müsaade edip kalkmak gerekiyor.
Öyle.
Müsaade isteyip. Daha bu önümüzdeki haftaların konusu, bu konu kapanmadı.
Aynen. Ama şöyle bir şey oldu bak. Intel'in CEO'su Brian Krzanich.
Evet.
Tabii bunlar erken haberdar oldular ya bu konudan. Adam hisselerini satmış.
Bu iş patlamadan önce hisselerini hisse sattığı iddiası var. Yani hisse sattığı ortada da hani zaten satacaktım denk geldi mi yoksa bir şeytanlıkla mı? Ama şunu söylemem lazım, bu çok hani bunu yaptırtmazlar.
Değil mi?
Biz bunu geçmişte başka bir iş adamı için falan da konuşmuştuk. Şimdi kapitalizmin çarkları çok güçlü, düzgün kurulmuş durumda. Bu o çarkları çok sarsan bir şey. Buna izin vermezler kendi için. Hani bu çok basit bir cinlik çünkü.
Evet, yaptırmazlar.
Hani bunu yaptırtmazlar. O da böyle hani bunu bu kadar ilkel bir şekilde bu herhalde, üç kağıdı herhalde, yapmaz.
Herhalde.
O düzeyde bir adam. Bilmiyorum nereye bağlanacak ama tabii ki
kötü bir denk
bu
yani
sorgulanacaktır. Şimdi. Başka bir iki firmanın daha adı geçiyor.
Evet.
Bu sorgulanacaktır. Öyle kolay hani onu satıp da o şeyi yedirtmezler. O ekmeği,
doğru,
kaymağı yedirtmezler adama.
Doğru. Devam ediyoruz. PHP MyAdmin uygulaması yine şeymiş.
Onda da bir, o zaten onun adı her zaman güvenlik açığıyla geçer. Yine orada bir öyle ki bir link hazırlıyor adam. Hmm. O linke tıklıyorsun.
Gitti.
Database'ten, veri tabanından tablo düşüyor. Yani siliniyor falan. Ya PHP MyAdmin hiç hoşlanmadığım bir yazılımdır ama şimdi şöyle bir durum var tabii. Genelde hosting bir sunucu alıyorsun.
Hmm.
O sunucuda web sunucusu çalışıyor. Database sunucusu çalışıyor. O database üzerinde işlem yapmak için de web sunucusuna bunu kuruyorlar. Hatta sen istemesen de hosting firması genelde kurar gider. O deli gibi bir güvenlik açığıdır. Çünkü database'e erişecek şeyi sunucuya kurmuşsun, bırakmışsın. Genelde onu hemen bulurlar, oradan girerler. Ben kendim ve bu web tabanlı bir uygulamadır. Hı. Her şey çok uzun böyle gigabaytlık database'ler üzerinde çalışırken hep timeout olur falan. Ben hiç sevmezdim bu uygulamayı. Ben kendi masaüstü bilgisayarımda SQL yok gibi ya da eski MySQL Front gibi veri tabanı yönetim uygulamaları vardı. Onlarla çalışırdım. Fakat orada da şey gerekiyor. Sunucunun senin evinden erişimine izin vermesi gerekiyor. Hı hı. O da bir güvenlik, hı hı, açığı. Şöyle yapıyorsun mesela, kendine sabit IP alıyorsun. Sunucuya da diyorsun ki bir tek bu IP'yi kabul et.
Hmm.
Ya yerel, direkt sunucunun başına geçmişsem ben kabul et. Ya da bu IP'den bağlantı geliyorsa kabul et diyorsun. Birazcık o açık kapıyı zor açılır hale getirmeye çalışıyorsun. Ama bence yani sunucuya PHP MyAdmin kurmak bayağı bir sıkıntıya kapıyı açmak demek. Evet. Kullanan arkadaşlar güncellesinler, takip etsinler gelişmeleri.
Evet, Spotify da 1.6 milyar dolarlık dava ile karşılaşmış.
Bir aracı üzerinden almışlar bazı müziklerin telifini.
Evet.
Şimdi o müziklerin asıl sahibi diyor ki kim ya bu, tanımıyorum etmiyorum, hani birisi satmış. Öyle bir yetkisi yokken diyor, filanca firma diyor satmış diyor bizim telifleri. Biz diyor onu tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Her şarkı için deli bir para istiyor şimdi Spotify'dan.
Evet. Çünkü her şarkı için 150 bin dolar isteyince rakam öyle oluyor. Adamlarda Tom Petty varmış, The Doors varmış, The Beach Boys varmış. Ve bunlar bilinenleriymiş, daha başkaları da varmış.
Öyle öyle. Büyük firmalardan birisi. Neydi adı şimdi?
Vixen.
Vixen. Büyük firmalardan birisi bunların sanatçılığının hakkını Spotify bu Vixen'le muhatap olmak yerine bir aracıyla muhatap
abi,
olmuş.
Senin az önce anlattığın şey, yani dedin ya Intel CEO'su böyle basit hata yapmaz evet. diye. Bu aynısı işte.
Bu da böyle ama bu müziklerin işte şeyi o kadar karmaşık bir şey ki telif meselesi. Dolayısıyla nerede ne saçmalık oldu? Spotify da acemi değil. yani. Dev bir firma. Ama işte asıl sahibi yerine aracıyla muhatap olmuşlar. Şimdi müziklerin asıl sahipleri biz diyor tanımıyoruz, böyle bir anlaşma bizimle yapılmadı. O diyor lisansı satan da böyle bir yetkili birisi değil. Uzlaşmayla sonuçlanacak. Spotify'ın da ilk davası değil bu.
Değil evet.
Evet.
Nvidia GeForce ile ilgili kullanıcı sözleşmesini güncellemiş evet. ve diyor ki data center'larda GeForce'ları kullanmayın. Onlar oyun ekran kartları. Gidin işte
kişisel test olarak kullanabilirsiniz evet. deep learning'de işte kripto işlerinde. Hmm. Ama öyle veri merkezinde 50 tanesini koyup da
yapmayın diyor.
Uygulama yapamazsınız diye şart koymuş.
Evet.
Yani yaparsan da mahkeme verecek değil de tabii ki garantiden hemen bir destek istediğinde falan kaçacak hemen.
Şey olabilir mi Lert abi? Hani biliyorsun bu Quadro, Tesla'lı bilgisayarlarda bir sürü de sertifika oluyor.
Evet.
Onlara taş koyabilirler belki sertifika almalarına. O da müşterilerin hani bakarken o zarar, yani onu tercih etmemesine sebebiyet verebilir.
Ya zaten şu var. Gerçekten profesyonel çalışan adam GeForce'da çalışmaz. Aslında, GeForce'da evet. bu işleri yapmaz.
Evet.
Tesla'yla, Quadro'yla falan yapar. Bunu yapan zaten yine amatördür. Ya da yarı amatör, yarı profesyonel
evet.
diyelim. Öyle bir kategori var. Öyledir bence. Çok fazla bunun bir şeyleri değiştireceğini, hı-hı. birini mağdur edeceğini falan ben zannetmiyorum.
Hı-hı. Ama
bu şuna benzer. Hı-hı. Sözünü unutma. Adam gibi bir iş yapıyorsan veri merkezinde gerçek sunucuların tabii. vardır. 1U, 2U falan formatında ya da işte pedestal denen masaüstü bilgisayara benzeyen formatta gerçek sunucularla çalışırsın.
Yani.
PC toplayıp ATX kasaya sunucu şey yapıp oraya sunucu diye koymazsın. Ha, bizi dinleyen şimdi bir sürü kişi ne diyorsunuz diyordu. Tamam yapabilirsin. Ama işte bu %100 profesyonel mission critical denilen 5 dakika bile çalışmaması büyük kriz yaratacak uygulamalar öyle olmaz.
Evet.
Aynı şekilde uzay mekiğinin planını çiziyorsan da GeForce'la çalışmazsın. Verirsin parasını. Bütün lisansıyla, sertifikasıyla bilmem ne Quadro serisi bir şey alırsın. Evet. Çalışırsın. Olur. Ha, ama ya ben oynuyorum. Bir ticari bir iş yapmıyorum. Tasarım programlarını öğreniyorum. Hı-hı. Oynuyorum. Tabii ki o zaman GeForce'da çalış. Alma zaten o zaman Quadro. Sen 4000 dolarlık ekran kartı ne yapacaksın? Tabii. 4000 dolarlık sistem toplasan. Ha, ama dediğim gibi tanker projesi çiziyorum. Dünyayı dolaşacak. O zaman zaten amatör araçlarla bu iş yapılmaz.
Zaten o tip firmalar için bunlar masraf değil.
Tabii ki. Bilmem kaç milyon dolarlık tasarım işindesin. Ekran kartının mı pazarlığını yani, yapacaksın?
Bilmiyorsun bile ne olur. Alıyorsun pazar sistemi geçiyorsun.
Onu zaten o programı, o kartı kullanarak çalışacağın uygulama o kadar pahalı ki.
İşte.
O kartı sana onlar hediye ederler.
Doğru.
Ha, seni üzmezler, ederler.
O doğru.
uygulamanın değeri, çünkü hani en baba Quadro bugün kaç para? 4000 dolar, evet. 5000 dolar. 5000 dolara o uygulamanın şeyini neydi, kapısını açıp sana
tabii,
selam tabii. vermiyorlar. 100.000 dolarlar, 1 milyon dolarlar tabii. falan uygulama için böyle bir şeyler var. O ekran kartını sana adam donatır, verir.
Zaten bir şey de var. Workstation'lar, sen dedin ya 5 dakika çalışması bile çalışmaması sorun. Onlarda öyle bir garanti prosedürleri oluyor ki.
Tabii ki. Yani şimdi söylediğimiz sertifika meselesi şu. Günümüzün bizim oyun ekran kartlarında bu kartın hızlı oyunu hızlı çalıştırabilmesi için, görüntüleri hızlı oluşturup hı-hı. testlerde birinci gelebilmesi için bin türlü numara çevriliyor.
Evet.
Görüntüyü hızlandıran, görüntünün aynı şekilde oluşmasını ama hani farklı yollardan hı-hı. da olsa aynı daha hızlı şekilde o sonucu vermesini sağlayan bir sürü üç kağıt var, numara var.
Tabii.
Programlama trikleri, hani ne diyelim, numaraları tabii. hakikaten, ustalıkları, cambazlıkları. Fakat şimdi Assassin's Creed oyununda uzaktaki bir kulenin arka balkonunun gözükmesi ya da gözükmemesi yüzünden kimse ölmez.
Evet.
Bu çok önemli bir şey değildir. Ama uzay mekiğinin iniş takımının bilmem ne vidasının orada gözükecekken gözükmemesi büyük insanları sorun. Öldürür. Hmm. Milyar dolarları yok eder.
Aynen öyle.
Falan filan. Şimdi Quadro serisi ekran kartında Nvidia o sertifika şunu garanti ediyor. Diyor ki orada bir noktanın gözükmesi gerekiyorsa gözükecek. Hı hı. Bu sertifikayı tabii Nvidia değil o tabii. Tasarım programı, Surfcam diyelim, üretim programı ya da hı hı. işte neyse SolidWorks hangi programı kullanıyorsan o programın uygulamayı geliştiren bu ekran kartını test ediyor ve diyor ki ekranda bizim uygulamamızın ekranda gözükeceğine karar verdiği her nokta, her çizgi bu kartta gözükecektir diyor. Nvidia'da işte ben bir bunu bozmayacağım diyor. O yüzden Quadro ile GeForce farklı donanımlar değil. Değil. Ama Quadro pahalı.
Evet.
Böyle bir güvencesi var. E şimdi sen dediğim gibi burada kendi kendine karikatür çiziyorsan senin böyle dertlerin yok.
Tabii.
Milyon dolarlık iş aldıysan başka. Hı hı. Buradan kaynaklanıyor bu sertifika falan meselesi. Profesyonel iş yapmak için profesyonel ekipman gerekir. Şey amatör musun? Amatör ekipmanla şey iş çıkmaz. Profesyonel iş çıkmaz.
Büyük risk olur.
Riskli olur. Şeyin amatörle çalışmak her zaman profesyonelle çalışmaktan daha pahalıya gelir sonuçta sana.
Evet.
Bu yüzden. Bu yüzden. Hı hı.
Şey hatırlıyor musun? GeForce Ti 4200 zamanlarında hani onları böyle Quadro yapmak vardı.
Tabii BIOS'unu değiştirirlerdi falan. Modifiye bir modifiye şey kalemle çiziyorlardı. Bir iki köprüyü kapa falan. Güzel günlerdi onlar. Ama işte Murat gerçekten profesyonel bir çalışma ortamında kimse öyle GeForce'u yani, Quadro Quadro yapmaz adam. Çünkü onun adamın her dakikası para.
Öyle.
Onu yok kalemle boyadım da forumlardan öğrendim de o bile zarar adama. Evet. Adam diyecek ki bunu araştırması, yapması, uygulaması bana Quadro'nun şeyini geçti.
Doğru.
Masrafını geçti.
Doğru.
Yürü git kardeşim diyecek sana.
Doğru. Geçen hafta aslında bu çıkan bir dedikodu vardı. Apple'ın Netflix'i satın alacağı söylentileri var.
Evet. Ha, onu bir finans kurumu. Hmm. Bir de hatta çok ilginç şey %40 ihtimalle alacak ya, falan evet, diye bir şey attı. Bilemiyorum şimdi şu var. Apple'da para fazlası var.
Çok para var ama yurt dışında.
İşte bu para yüzünden biraz da başı belada. Hı hı. Çünkü bu parayı Amerika'dan kaçırdığı.
Kaçırdı.
Yurt dışında tuttuğu, Amerika dışında tuttuğu ortaya çıktı.
Vergi vermiyor bu sayede.
O yüzden bu para şimdi Apple'a bela oldu. Yani evet. Paranın bela olması çok belki güzel bir şey, özenilecek evet, bir şey.
Bize de bela olsa.
Ama bu para Apple'a bela oldu. Bu çok büyük miktarda bir para.
220 milyar dolar.
O yüzden diyorlar ki o 220'nin 3'te 1'i 4'te 1'i zaten Netflix. Hı-hı. İstese pat diye alır. Ama tabii ki burada hani ne Netflix'e ne Apple'a fikri sorulmuş değil. Bu
tabii
finans
canım, uydurma.
Kurumunun değerlendirmesi.
Yalnız buradaki umarım aslında olmaz. Evet, bu haberdeki asıl haber o değil aslında. Asıl haber senin bahsettiğin şey Trump biliyorsun firmalara çalışan bir başkan. Evet. Bir defaya mahsus vergi affı getiriyor. Yani daha düşük vergi alacaksınız. Siz parayı getirin diyor.
Evet.
Ben diyor sizden almam gereken vergiyi almayacağım.
Bizde de olmuştu öyle şeyler geçmişte.
Apple da bunu ciddi ciddi düşünüyor. Hani işte buradaki adamlar da şeyden akıl yürütmüşler. Ya o hazır gelmişken o parayı birazcık hani Netflix'e çevirip öyle de kullanabilirler. Ama bu yani evet. Direkt de getirebilir 220 milyar dolara çat diye.
Tabii ki.
Ki bir yandan da paralelden biliyorsun bunlara şimdi İrlanda'da ceza ödetiyorlar.
Evet.
Yani muhtemelen o para dönecek anavatanına.
Bakalım böyle bir satın alma olursa biz kullanıcıları nasıl etkiler? Şimdi Apple'ın zaten bir iTunes'u var. Netflix'in birebir karşılığı sayılmaz ama var. Hı-hı. Bir video servisi var. Şimdi Netflix'i herkes kullanıyor. Bilgisayar cihazında bir sistem birisi olmasa bile browser'dan girip kullanabiliyorsun. Telefon, tablet, Windows, Android değişmiyor. Apple başkalarına hizmet sunmayı seven falan bir firma değil. Netflix'i alırsa bizi sokağa atar mı? Ama bizi yani bir sürü kullanıcıyı, Apple sahibi olmayan kullanıcıyı sokağa attığın zaman Netflix'in Netflix'liği kalıyor mu? Hmm. Almanın anlamı kalıyor mu?
Kalmaz.
Bir yandan şöyle daha derin düşünenler var. Apple, Disney ile aile hı hı. biliyorsun onlar birlikte omuz omuzalar sürekli yakınlar. Disney'in bir video hamlesi var
evet,
geçen
doğru.
yıl başlayan. acaba onunla da bir daha alakası var mı? Şimdi bu Disney'in video hamlesi korkuyla seyredilmesi gereken bir şey. Çünkü bütün içeriği satın ya. Alıp tek bir firma. Ondan sonra anasını ağlatacak ortalığın. Tek olacak çünkü. Hemen bak ne yaptı? Şimdiden filmlerini bilmem nelerini başka platformlardan çekiyor. Hı hı. Çok büyük bir tekel ve çok acımasız, hırslı bir tekel olacak.
Evet.
Herhalde 2018'de bir şeyler değişecek
herhalde,
ama.
Herhalde, herhalde. Burada hani Apple'dan hoşlanmayanlar bile Apple TV cihazını alıp mutlu oluyorlar gözüküyor.
Çünkü yerli içerik var. Mesela benim gözlemim. Ben mesela çocuk konusunda şöyle bir sorun var. Çocuk altyazı okuyamıyor.
Doğru.
Çocuğa dublajlı lazım. Apple TV'de yani iTunes'da var. Bu çok önemli bir şey. Çocuğu olanlar beni anlar. Çocuğu oyalamak diye bir kavram var. Bu müthiş bir şey. Hani bu seni hayattan bezdirebilecek falan dev bir olay. Ve bir ana babanın her hareketini belirleyen şey çocuğu oyalamak. İşte dediğim gibi Türkçe dublajlı çizgi filmler tek başına o Apple TV çok pahalı bir şey de değil zaten. O cihazı satın alma nedeni. Tabii cihaza çok para vermiyorsun. Sonra o filmler bedava değil.
Tabii.
Filmlere bayılıyorsun parayı ama razısın.
Öyle.
Netflix çok fazla Türkçe içerik var. Ama tabii ki şey kadar değil. Bu dediğim gibi altyazı çocuğu kurtarmadığı için iTunes'taki kadar çocuk bu problemini çözmekte Netflix o kadar işe yaramıyor. Hiç yok değil. Ama iTunes'ta o Pixar'ları falan Türkçe dublajlı izletmek...
Tabii.
Sana daha çözüm sağlıyor.
Doğru. Aslında bak bunu böyle anlatıyoruz. Bizim küçüklüğümüzde kasetlerde hiç böyle sorun yoktu. Hepsi dublajlı bulunabiliyordu çizgi filmler.
Öyle, öyle, öyle. Ya da bazı çizgi filmler hareketleydi sadece. Hani bir dublaj falan gerekmiyordu.
O da var.
Konuşmuyordu kahramanlar.
Tabii şey abi, oradaki seslendirenler de büyük üstadlardı. O çizgi
tabii
filmleri
ki, tabii ki, tabii
seslendirenler.
Ki, tabii ki.
Acayipti.
Tercümesini yapanlar bile eski eserlerin genelde uzman oluyor.
Booking.com'da Türkiye'ye dönüş için görüşmeler yaptığını açıklamış.
Vardı Türkiye geçen haftalarda da onun bir haberi. Evet. Bu Booking.com gelecek belli. Yani
belli, belli.
Anlaşılacak o konuda. Çünkü büyük olasılıkla turizmciler de kendi ayaklarına sıktıklarını fark
herhalde
ettiler. Geçen sene oturarak, boş oturarak. Şimdi orta yol bulalım. Hı-hı. Müzakereleri başladı demek ki.
Evet. LG telefonlarının isimlendirmesini değiştirecekmiş. Evet. Bu G olayını atacaklar herhalde.
Bu çok ilginç bir mesele öyle. Şimdi. Şöyle bir durum var. Telefonların numaraları sırayla gidiyordu. Az çok da bulunduğun yıla uyuyordu.
Doğru.
İşte 2017 Galaxy S8. Yani çok dert değil. Note 8. Tamam, bir yıl fark var. Diğerlerinde de genelde böyle. Apple'da böyleydi. Fakat Apple tutup da iPhone 10 diye bir şey çıkarınca bütün sistemi bozdu. Numarası büyük olan iyidir. Samsung Note 6'yı atladı, 7'yi atladı farklı mecburen nedenlerle. Note 8'e geldi. Ama hatırlarsan iPhone 10 çıktığında galiba Türkiye'den bir arkadaş bir blog yazısı yazmıştı. Bundan sonra bütün telefonlar 10 olacak. Hani 10'a çıkarttı Apple. Hı-hı. Sen artık 6 yapamazsın.
9 yapamazsın.
LG'de şöyle bir sorun var. Bu sıralamada LG 6, o da G3, G4, G5 diye gidiyor ya. Onun en son modeli 6.
Ya.
Sene 2018, Apple yüzünden herkes 10'a çıktı. Bu 6'da kaldı. Bu bir sonraki model G7.
Evet.
Öbürleri 10 olmuş, 8 olmuş, 9 olmuş. Sen 7'desin. Psikolojik bir sorun.
Evet.
Tabii ki telefonun o içindeki özellikleri falan etkilemiyor ama pazarlama diye de bir şey var.
Evet.
Adamlar demişler ki herkes 10'ları rafa dizdiğinde biz 7'yi koyamayız. Yeni bir şey, iki sayılı, yeni bir seri gelişti. Sadece etiket meselesi bu. Yeni bir isim
Doğru.
İcat edelim.
Ama şimdi bunu tutup da Çinliler de biz 15 yaptık. İşte Xiaomi 15 çıkarsa da
felakete dönüşür. Felakete dönüşür. O zaman hop bir zamanlar 100 bin wattlık hoparlör satılıyordu şöyle el kadar 10 liraya.
Evet.
O iş çıl çünkü yalanın sonu yok.
Yok.
Bir kere yalan yarışına girildi mi? Orada da bir tanesi çıkacak. 10 katrilyon işte çıkartır. Ne bileyim Huawei'yi Mate 7 trilyon. Yani bu çünkü yalan yarışına girdin mi? Burada bir yalan yok ama işte o sayılarla oynamak.
Bu arada Huawei demiş ki onlar da Mate 10'da duruyor.
O da
yani
Mate 10.
Mate 10 oldu yani.
O da Mate 10. En güzeli yılı işte 2000, Mate 18 olacaktı o mesela ya da 17 olacaktı. Seneye 18'i çıkacaktı. Belki.
Yalnız bak.
Telefonun bu hardware ile özellikleriyle falan alakalı bir şey değil. Sırf
yok,
o rafa dizilme, rafta görünme ile ilgili meseleler
algı, bunlar. Algı. Ama G serisiyle ilgili bence bu değişikliğin başka bir hayrı olacak. G serisinin yüzü G2'den beri gülmedi. G2 çok başarılıydı. Ben de çok bir sene kullandım.
Belki terk etmek lazım.
Evet, o kötü şöhreti terk etmek için.
Zaten bir bizde çok belki bilinmiyor ya da satılmıyor çok emin değilim ama bir de V serisi
var. V serisi var ve çok seviliyor.
10-20-30 diye gidiyor. Hı-hı. Ve o daha üst model.
Evet. Şu anda öyle oldu.
Daha üst model. O... O 30 en son V30.
30 ama gelmedi daha
vardı.
Türkiye'ye.
Belki işte o artık aşınan G serisini böylece. Çünkü belki bildiğim kadarıyla bir dava falan süreci de oldu. Bir tartışmalar yaşandı.
G.
Bazı kronik arızalardan evet. Bahsediliyor çünkü.
Kronik arızaları var.
O kirlendiğini düşündükleri markayı belki işte uçuracak. Gençleştirecekler.
Şey falan oldu biliyorsun LG ve Friends falan böyle hani şeyde arkadaşlar diye böyle modüler yaptılar. O işte patladı falan.
O işte olmadı.
Olmadı yani. Amazon'un kendi Linux'u varmış. Ben
evet.
Bilmiyordum.
Daha kurumsal
evet.
Ağırlıklı daha çok.
Linux ikisi şimdi çıkıyormuş.
Evet. Tamamıyla sunucu.
Evet. Red Hat tabanlıymış.
Evet, temelli sunucuya yönelik bir işletim sistemi.
Ama buradaki haber değeri olan şey şu, diyor ki işletmeler de bunu alsın, kullansın diyor şimdi Amazon. Yani kendisi de bir Linux dağıtıcısı gibi olacak.
Evet.
Ve
evet.
Desteğini verecek.
Evet. Olur ama tabii ki hani şu var, niye? Yani şey diyor mesela, ben Linux'ta bir uzun vadeli destek sürümleri oluyor. Diyor ki adam, bak bu sürümün 3 sene boyunca güncellemesi çıkacak. LTS diye Ubuntu'da geçer ya bazı sürümler. Bu diyor Amazon'da benim Linux'um öyle. Uzun süre desteklenecek diyor falan. Bakalım işletmeler işlerine yarıyorsa kullanırlar.
Evet.
Tamamıyla kurumsal, büyük sistemlere yönelik, sunuculara yönelik bir sistem.
Tabii. AMD ve Intel'in işbirliğinden bahsetmiştik. Intel işlemcileri AMD GPU'larıyla buluşacaktı. Onun bir şey sızdı. Intel dokümanı sızmış.
Evet.
Orada adı gözüküyor artık. Core i7-8809G.
Ya 09 sonu böyle sonu rakamlı
evet.
İşlemci hiç duymamıştık. 8809G. Yani bu bir tabii sızma falan, bir duyuru falan yapılmış değil.
Evet.
Bilemiyorum.
Şey
nasıl
hala
olacak?
Devam ediyor. Radeon RX Vega M diye geçiyor tabii, mobil olacak.
Evet.
HD Graphics de devam ediyor çünkü işlemcinin içinde o. Bu da beni şaşırtan şey oldu. TDP değerinin 100 watt olması. Çünkü bakıyorsun 630 olanlarda da 95 watt falan zaten.
Evet.
Hani bu acaba diyorum işlemci, ama yok olmaz. Hani sadece işlemciyi mi söylüyor ama hani o paketindir yani.
Yok, toplamdır.
Çok az bir artışla. Yani 5 watt farklı mı ben Radeon Vega kullanacağım? Bu iyi bir şey de.
Ama bu Vega senin bilgisayarına taktığın Vega ile birebir.
Değil ama değil, hani 5 watt fark
mobil
mı?
Mobil Vega.
Yani.
İşlemciye takıl. Şeyi düşün. Bugün Xbox'ın PlayStation'ın şeyi nasıl? Aynı. İşlemci
yani,
ve
Radeon, aynı, evet.
Radeon grafik çekirdeği. Hatta hani Xbox One X düşün. Tam olarak Polaris Vega var içinde. Tek işlemci. O da normal bir soğutucuyla
doğru.
Gelişmiş ama olağanüstü olmayan bir soğutucuyla soğutuluyor.
Ya şeyden tabii şaşırıyorum ben. Ve bu Vega'nın masaüstü öyle bir enerji harcıyor
evet.
Ki bu çok büyük başarı.
Bu
insan şaşırıyor.
Tabii bu kesilmiş biçilmiş olacak.
Evet. Bakalım nasıl olacak, ben merak ediyorum. Ama kocaman bir şey yani. Şöyle bir şey yani.
Grafik işlemcisi yanında.
Evet.
Ben merak ediyorum, umutluyum.
Ama nereden temin edeceğiz?
Ya şöyle, Intel'in aslında kendisinin de bir Iris Pro atılımı vardı geçmişte. Hiç görmedik. O da kendi grafik, bir miktar kendi grafik belleği ya da ön belleği diyelim olan daha dopinglenmiş grafik çekirdeğine sahip Intel işlemcilerdi. Ya ben bir test sisteminde Gigabyte'ın Bricks minik küpünde denemiştim. Hatta Battlefield 3'te mi 4'te mi gayet güzel performans elde etmiştim 1080p'de. Ama o işlemciler çarşıya, pazara gelmedi.
Gelmiyor.
Sistemlerde bile çıkmadı. Çünkü daha pahalıydı. Hı-hı. Büyüktü, soğutulması gerekiyordu falan filan. Gelmedi işte, hayatımıza girmedi.
Bir de hala o zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Küçük şeylere talep yok.
O ayrı mesele. O, bu küçük bir şeyde olmak zorunda değildi bu, ama evet, gelmedi. Evet. Kullanmadılar Iris Pro'yu. Bizi dinleyenlerin çok azı deneyebilmiştir.
Evet. Galiba yani bir yanlış bilmiyorsam Mac'lerde Iris'ler vardı. Orada bir gözüktü.
Iris Pro.
Pro'lar.
Gerekiyor. Evet.
Oyunumu kodluyorum yarışması ortaokul öğrencilerini yarışmaya bir kazanmaya davet ediyor.
Evet, bunu bir izleyicimiz haber verdi. Daha önce bu yarışma bölgesel yapılıyormuş. Şimdi gerekli onaylar alınmış, destekler alınmış. Ülke çapında ortaokul düzeyi öğrencilere bir programlama yarışması. Ödüller var. Öyle hani çok ödüllü iki tane hamburger bir ayran da değil. Dikkate değecek maddi ödül,
evet, evet,
maddi
güzel
ödüller var. 16 Mart son başvuru tarihi, duyurmuş olalım. Hı-hı. Oyunumu kodluyorum. Ortaokul düzeyi ama incelesinler. Evet. Linkini verdik. Belki kendileri olmasa da izleyenler bir katılmak isteyecek yakınları olabilir.
Bir haber daha, yine her sene haberini yapıyoruz, zamanı gelmiş. Global Game Jam Ege.
Evet, onun da zaten o bölgesel olarak yapılıyor.
Evet, bölgesel
İşte
olarak
Ege
yapılıyor.
Ayağı
26-28 Ocak 2018 İzmir'de yapılacak.
Gerçekleşecek. Onun da katılımları başlamış.
Evet.
Acele edin, çok da zaman yok.
Yani şey, ben linkini verdim, orada konuşmacılar var. Tabii sırf konuşmacı dinlemeye gitmiyorsun. Orası
oyun yapıyorsun
ve oyun
orada
yapıyorsun. Kimler var? Yani bakıyorum işte Ulaş Karademir, Murat Ödemiş, Bilgem Çakır.
Bilgem Çakır benim arkadaşım ya.
Siz bir türlü görüşemiyorsunuz değil mi? Hatta o arkadaşım geliyor, Bilgem, bir türlü fırsat olmuyor.
Amerika'da yaşıyor Bilgem. Hı-hı. Programcı. Selam olsun bizi izliyorsa. Onun da bir Yalın Kod diye bir YouTube kanalı var. Hı-hı. Programlama üzerine. Türkiye'ye geliyorsa belki orada görüşürüz.
Ya evet, aslında şöyle, buna hep bizi çağırıyorlar da işte biz abi bu kadar olduğumuz için gidemiyoruz. Böyle yani o kadar
zor, biraz zor oluyor hareket etmek.
Microsoft Kinect'i bütünüyle sonlandırmış. Evet.
Zaten o gözünün üretiminin bitmişti, bittiğini haber vermiştik. Şimdi normalde Xbox One'da, One X'te kullanmak için özel Kinect portu yok bu cihazlarda.
Port yok.
Kinect'i oraya bağlamak için, Kinect'inki de tam USB değil fişi.
Evet.
Bir dönüştürücü küçücük parça gerekiyordu. Hatta bir ara onu Microsoft veriyordu One S alanlara, One X alanlara. O parçanın üretimini de sonlandırmışlar. Artık göz olsa da bağlayamayacaksın.
Hayır, bazı şeyleri kabul ettiremiyorsun işte. Bu kötü bir şey olduğundan değil. Hani olmuyor. Oyun yapımcıları yeterince faydalanmıyor. Sen evinde oturarak oynamak istiyorsun
Kinect'in
zaten.
Kinect'in olmaması için bir sürü öyle neden vardı.
Evet.
Pahalı olması.
Pahalı.
Fiziksel ekstra olarak bir evde bir alan gerektirmesi. Hayır. Koyacak yer. Şey bile bir kriter. Kinect'i televizyonun üzerine koymazsan
evet,
tam göremiyor. Televizyon önüne koyduğunda, çünkü o sehpanın doğru falan bir kısmı onun görüşünü engelliyor. O televizyonun gözünü kapatıyor falan. Üste koyman lazım. Günümüzde televizyonlar incecik. Eskiden ben ilk Xbox'ı aldığımda Kinect'le almıştım, Xbox 360'ı. O zamanlarki televizyonlar LED aydınlatmalı falan değildi. Hani içinde fluoresan aydınlatmalı LCD'ydi. Onun şu kalınlıkta gövdesine tutunuyordu Kinect'in ayağı. Ama günümüzün bir santim kalınlığında televizyonlarına o ayağı tutturamıyorsun bile.
Yani
bir sürü, yani bunlar lojistik sorunlar.
PlayStation VR'ın şeyini de biz buna kamerasını tutturamıyoruz.
Tutturamadık. Onun için işte başka firmalar özel ayaklar falan üretiyordu falan filan, ama olmuyor işte, lojistik
bak,
sorunlar.
VR'ı, Kinect'i bırak, şu PlayStation 4'ün üzerindeki dokunmatik yüzeyi kaç kişi kullanıyor? Kaç oyun kullanıyor?
Evet.
Biz şeyde sevinmiştik. Aa, bu direksiyon oluyormuş diye.
Tabii o özellikler kullanılmıyor. Kullanılmayınca da unutuluyor. Ya da işte kullanılsın diye zorla bir şeyler yapılıyor.
Son olarak Nintendo Switch'ten haber var. O da Amerika'da en hızlı satan konsol.
Evet. Öyle çok sayı çok deli değil. Bakayım. Ama kaçtı?
4.8 milyon.
Evet.
10 ay içinde.
10 ayda 4. Tabii bulamadı da çoğu kişi de alamadı ilk çıktığında. Şimdi öyle bir sorun yok bildiğim kadarıyla ama ilk çıktığında bir sürü kişi alamadı. 10 ayda 5 milyon diyelim biz torpil yapalım. Bu bir rekormuş. Hani Xbox'lardan, PlayStation'lardan daha hızlı orana vurdun mu?
Ben bunun incelemesinde çocuklar için çok güzel bir cihaz deyince bana kızdılar ya çocuklar için dediniz falan diye de. Yani o iyi bir şey çünkü bir konsol iki çocuk oyalayabiliyor. Çünkü kumandaları ayırıyorsun onlar kendi kendilerine hiç online falan da olmadan birbirleriyle oynayabiliyorlar. Ama tabii ki bunu alan adam işte sadece ben Mario'ya bayılıyorum diyor. Alıyorsun işte bu Switch'i ve yolda metrobüste de oynuyorsun.
Evet, evet.
Ben şey bekliyorum ama buna yine bir Switch XL mi olur ne olur? Pil ömrünün artması lazım. Mobil bir cihazın 3 saat sonra yani işte Zelda oynarken kapanmaması gerekiyor. Pil ömrü bence çok iyi değil. Onun dışında işte şeyleri falan da düzeltileceğini zannediyorum. O ters takma olayları hala devam ediyor. Hani öğrendi insanlar ama onların da düzeltileceğini düşünüyorum. Ama Nintendo'yu kurtardı bu iş yani o kesin.
Nintendo her zaman yapıyor numarasını.
Evet.
Ama kesinlikle bir Wii kadar olacağını sanmıyorum. Çünkü bu cihazlar, yani Nintendo'nun biliyorsun, Nintendo'nun olayı uygulamalar. Cihazın hardware'ı değil.
Evet.
Şimdi bugün Switch dediğin cihaz senin cebindeki telefondan daha güçlü değil. Kontrolcüsü var. Artısı o. Ama o Switch'teki Mario oyunları, Zelda oyunları falan senin telefonunda yok.
Evet.
O yüzden idare ediyor. Ama şunu söylemek lazım. Nereye kadar Zelda? Tamam işte adam bugün 40 küsur yaşında diyor ki ben onunla ilk hayatımda ilk onu oynadım seviyorum bütün plan. Tamam tamam tamam. Bu adamdan kaç tane var? Bu adam daha kaç yıl yaşayacak? Yani Nintendo kesinlikle yenilik konusunda bence sıkıntısı olan bir firma.
Nintendo'nun belki de bu yüzden yaptığı en doğru hamle kendi platformunda olmayan oyunların Switch'e ufak ufak gelmeye başlaması. Doom tarzı
gibi. Doom bile çıktı Switch'te.
Aslında şey değil. Nintendo'nun aile konsolu için Doom fazla şiddetli bir oyun. Hani ama o şeyi öyle yıktılar işte.
Ama bir şekilde artık bu seçenekleri de sunman gerekiyor.
Bloodborne'un öteki esas şeyi.
Dark Souls.
Dark Souls gelecek mesela.
Switch'e Dark Souls mu gelecek?
Evet.
Gerçek mi bu?
Hı-hı.
Allah Allah. İlginçmiş. İlginçmiş.
Bakayım başka haber yok. Peki bir şey eklemek istiyor musun?
Böyle yeni yılda mutluluklar diyelim. Artık 2018 yayınları bu hafta yarı tatil yarı iş böyle bir hafta. Önümüzdeki günlere bakacağız.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.